Ayrım 6. Saklı Seçilmişler. Soner Yalçın. Sayfa 49. Birini daha tanıtmalıyım. Bu tarımsal böcek ilacı pestisitin adı ise klorpirifos. Dünyanın saygın tıp dergilerinden Lancet'te 2014 yılında çıkan makalede bebek ve çocuk gelişimine zarar veren klorpirifosun derhal yasaklanması gerektiği yazıldı. Çünkü bebek ve çocuklarda nöro davranışsal gelişim bozucu olarak nitelenen en önemli 12 zehirli maddeden biriydi. Dipnot, otizm, dikkat eksikliği, hiperaktivite sendromu, disleksi, öğrenim güçlükleri ve diğer bilişsel bozukluklar tıpta nöro davranışsal gelişim bozuklukları kategorisinde inceleniyor. Klorpirifos kullanımı 2015 yılı başında Avrupa Birliği ülkelerinde yasaklandı. Ülkemizde de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, klorpirifos içeren tarım kimyasallarının 31 Mayıs 2016 tarihine kadar piyasadan toplatılmasına ve satışının yasaklanmasına karar verdi. Güzel, peki sonuç? Türkiye'de 2017 yılında Ocak-Temmuz bir önceki yıla göre klorpirifos miktarında ciddi artış var. 2016 Ocak-Temmuz ayında klorpirifos içerdiği tespit edilen örnek sayısı 8 iken 2017 yılının aynı döneminde 12 oldu. Ya yakalanmayan? Çünkü tespit edilenler ihraç ürünleri, bu sebeple ihraç edilen ürünler iade ediliyor, iç piyasaya satılanları siz tahmin edin. Göz göre göre neden tehlikeli kimyasallara göz yumuluyor? Hibrit tohumdan nerelere geldik? Yazdım, mesele çok boyutlu. Kısır tohumu almakla iş hallolmuyor, hedefleri sizleri zehirlemek. Keza hep aynı açıklamalar yapılır ülkemizde. Çok şükür Türkiye'de GDO'lu tohum yok. İnanalım mı? Hayvanlara yem olarak ithal ediliyor. Bu başarı AKP iktidarının. 26 Ekim 2009 tarihli ve 27.388 sayılı resmi gazetede yayımlanan gıda ve yem amaçlı genetik yapısı değiştirilmiş organizmalar yani GDO ve ürünlerinin ithalatı, işlenmesi, ihracatı, kontrol ve denetimine dair yönetmelik çıkarmasıyla GDO'lu yemler Türkiye'ye resmi olarak da gelmeye başladı. AKP GDO'nun hayvandan insana geçmediğini mi sanıyor? Ayrıntısını ileri sayfalarda yazacağım. Burada minik bilgi olarak vereyim. E. coli 0157 2. üst üste H7 mikrobu unutuldu mu? Yani sığırlardan insana geçen ölümcül hastalık, deli dana hastalığı. Sanki suçlusu onlarmış gibi dünyanın dört yanında milyonlarca hayvan yok edildi. Neyse yazacağım bunları. Konu açık. Meselenin pek dile getirilmeyen bölümleri var. Meselenin sadece iktisadi ve siyasi yönü yok. Ekmekteki uyuşturucu. Evrimin ana teorisi aynı zamanda aynı mekanda canlıların birlikte verimleşmesi. Oysa genetiği değiştirilmiş organizmalar 1 milyon yılda yapacakları evrimi birkaç ayda yapıveriyor. Bu da sadece bitkiyi değil insan vücudunu da darmadağın ediyor. Evet, Meksika'da genetiği değiştirilen hibrit buğday atalarımızın binlerce yıldır tükettiğine benzemiyordu. Bu ekmeklik buğdayın görünümü buğdaydı. DNA'sına baktığınızda artık o buğday değildi. En zararlı değişiklik buğday proteini olan gluten üzerinde oluştu. Peki gluten nedir? Gluten dünyada en çok kullanılan katkı maddelerinden biri. Sadece işlenmiş gıda ürünlerinde değil, kişisel bakım ürünlerinde bile karşımıza çıkar. Kıvam arttırıcıdır. Peynirlerin, margarinlerin yumuşak yapısının korunmasını sağlar. Sosların ve et sularının topaklanmasını önler. Konumuz buğday. Buğdayda türe ve çevre şartlarına göre değişmek üzere %65 ile 78 oranında karbonhidrat, %7 ile 19 oranında protein, %1 ile 3 oranında lipid, %1 ile 3 oranında mineral, %8 ile 15 oranında su var. Proteinlerin %9-10'unu gluten, %2'sini albümin, %0.5'ini globulin ve karbonhidratların %0.5 ile 2.5'unu fruktan oluşturuyor. Suda erimeyen çok farklı ve kompleks buğday proteini olan gluten, tek bir molekül olmayıp iki ana protein grubunun bir araya gelmesiyle oluşur. Gluteninler ve gliadinler. Glutenin hamurun elastikliği ve sertliğini ve dolayısıyla ekmeğin şeklini muhafaza etmesini sağlar. Ama mesele bu kadar basit değil. Yeni geliştirilen cüce buğday türü vahşi ve saldırgan bir gluten yapısı meydana getirdi. İşte bunun öyle sağlık sorunlarına yol açtığı ortaya çıktı ki, deniyor ki o yıllarda bunu bilen kimse yoktu. Hadi canım sen de, hep konuşuluyordu. Örneğin sağlıklı yiyecek devrimini başlatan ABD'li rahip Sylvester Graham vejetaryendi. Beyaz unla ekmek yapılmasına karşıydı. Tanrı'nın buğdayın sadece saflığı bozulmamış, doğal taneleri parçalanmamış bütün haliyle yenilmesini emrettiğini söyledi. Çare kepekli un idi. Graham ekmeği ve Graham gevreği onun çabalarının ürünü. Yani buğday üzerindeki değişimin insan sağlığı üstündeki etkisini araştırmak kimsenin aklına gelmemiş miydi? Öyle diyorlar. Yalan. Yazayım. Çölyak hastalığını duydunuz mu? İnce bağırsakta buğday, arpa, çavdar ve yulaf gibi tahıllarda bulunan glutene karşı kronikleşen alerjik hassasiyettir. İlk defa 1953 yılında Hollandalı doktor K.W. Dicke çölyak hastalığını tanımladı ve buğdayın içindeki gluten ile ilişkisini gösterdi. O tarihe kadar çölyak dikkat çekmeyecek kadar az görülen hastalıktı. Şimdi çok görülmeye başlandı. Çünkü yaratılan buğdayın atalarımızın tükettiği buğday ile herhangi bir alakası yok. En basitinden bugün bizim yediğimiz buğday, atalarımızın tükettiğinden yüzlerce kat fazla gluten içeriyor. Son yıllarda çölyak hastalığının korkunç hızlı yayılan problem haline gelmesinin sebebi, buğdayı ıslah etme adı altında yapılan çalışmalar esnasında buğdayın içindeki glutenin yapısal değişikliklere uğramasıdır. Genetiği değiştirilen buğday vücudun gluten dayanıklılığını yok ediyor ve çölyak hastalığına sebep oluyor. Bu ise hazımsızlık, iştahsızlık, saç kaybı, halsizlik, depresyon, baş ağrısı, kas spazmları, anemi, sebebi bilinmeyen vücut ağrıları, kısırlık, romatizmal hastalıklar, vitamin yetersizlikleri, vücut döküntüleri gibi semptomlara sebep oluyor. Çölyak hastalığı ya da gluten intoleransı, dayanıksızlığı sadece buzdağının görünen yüzü. Bugün bilim insanları, genetiğine müdahale edilmiş buğday yiyen insanoğlunun DNA'sında kimsenin öngöremeyeceği değişiklikler olabileceğini belirtiyor. Tehlikenin farkında mısınız? İki dilim buğday ekmeğinin kan şekerini iki yemek kaşığı şekerden daha fazla yükseltebileceğinin farkında mısınız? Arada bul Anadolu'nun kıvılca buğdayını. Dipnot, kıvılca gibi kadim köy buğdaylarında 28 kromozom var. Modern buğdaylarda ise 42 kromozom. Buğdaya sonradan soğuğa dayanıklılık gibi 14 kromozom eklendi, yapı bozuldu. Bugünkü 48 kromozomlu buğdayda 23 bin türlü gluten var. Hastalıkların temelinde de bu yatıyor. Çünkü atalarımızın buğday yetiştirmeyi ve öğütmeyi öğrendiği dünden bugüne aynı gluten çeşidini yiyerek gelmedik. Bugün yediğimiz tahıllar ile beslenme sistemimize binlerce yıl önce giren tahıllar arasında çok az benzerlik var. Mendel sayesinde melezlenmeye başladık. Endüstriyel işlenmiş ürünlere kadar geldik. Gluten günümüz neslinin tütünüdür, zehirdir. Konuyu açmalıyım. Çünkü günümüzün en önemli sağlık tehditlerinden biri tip 2 diyabet. Siz ya da ailenizden biri mutlaka bu rahatsızlıktan şikayetçidir. Dipnot. 2015 yılında dünyada 11 yetişkinden biri diyabetli, yani 415 milyon kişi. 1985'te tüm dünyada tespit edilen 30 milyon diyabetli vardı. İki diyabetli yetişkinden birine %46,5 teşhis konulmamış, yani diyabetli olduğu tahmin ediliyor. Afrika'daki diyabetli bireylerin 3'te 2'sinden fazlasına teşhis konulmamıştır. 7 doğumdan biri gebelik diyabetinden etkileniyor. Diyabet hastalarının 4'te 3'ü düşük ve orta gelir düzeyindeki ülkelerde yaşıyor. 542 bin çocuk diyabet hastası. Her 6 saniyede bir kişi diyabet hastalığından hayatını kaybediyor. Tıpkı çölyak gibi eskiden nadir görülen tip 2 diyabetin bugün dünyayı saran salgın hastalık haline alması, durumun ne kadar vahim olduğunu anlatmak için yeterli. Şu basit bilgiyi vermeliyim. Beyin sürekli enerjiye ihtiyaç duyuyor. Bir yetişkinin beyni günde 280 ile 420 kalori arasında enerji harcıyor. Beyin tek başına tüm vücut kitlesinin %3 ile 4'ünü oluşturuyor. Ama vücut enerji bütçesinin %25 ile 30'u kadarını tüketiyor. Beyin kendi enerji kaynaklarını biriktiremediği için kandan devamlı enerji, şeker alıyor. Kan şekerinde 1 veya 2 dakikadan fazla süren kısa duraklamalar veya eksiklikler, telafisi mümkün olmayan çoğu zaman ölümcül sonuçlara neden oluyor. Sağlıklı vücutta bu düzen takır takır işliyor. Sağlıksız olanlarda ise enerji kaynağı olan yağı zor zamanlarda kullanmak maksadıyla sürekli depoluyor. Şişmanlığınızın sebebi budur. İnsanoğlunun ne zaman şişmanlamaya başladığı henüz bilinmiyor ama bilinen sebepler var. Örneğin, genetiği değiştirilmiş buğday içeriğindeki karbonhidrat bileşeni olan amilopektin A yüzünden kan şekerini hızla yükseltiyor. Neden? Glisemik indeksi çok yüksek de ondan. Çay şekerinin glisemik indeksi 59 iken buğday ekmeğinin glisemik indeksi 72. Acıklıdır. Kimi doktorlar diyabet hastalarına şekeri yasaklarken glisemik indeksi daha yüksek olan buğdayı öneriyor. Öyle ki hibrit tohumların satışını artırıp pazar payını büyütmek isteyen küresel şirketler 1980'lerde ABD'de besin piramidi açıkladı. Kontrollerindeki medya aracılığıyla kısa sürede dünyaya yaydılar. 1980 başında Amerikan Diyabet Derneği, American Diabetes Association, ADA, şişmanlık ile obezite ve şeker hastalığı diyabeti engellemek için bir besin piramidi açıklayarak bunu dünyaya beslenme önerisi diye duyurdu. Bu beslenme piramidine göre obezite, diyabet ve kalp damar hastalıklarından korunmak için günlük besin ihtiyacımızın büyük kısmını tahıl, özellikle de buğday ürünlerinden almak şarttı. Obezite ve diyabetten korunmak için 2 saatte bir günde 6 ile 8 öğün yenmeliydi ve günde 6 ile 11 porsiyon tam tahıllı ürün tüketilmeliydi. Piramidin en tepesindeki minicik bölümde yağlar yer alıyordu. Ada yağ yemeyin, yağlar damarları tıkıyor ve kalp damar hastalıklarına yol açıyor diye uyardı. Buğdayın adeta sağlık mucizesi olarak lanse edildiği 30 yıllık dönemde ne oldu biliyor musunuz? Obezite 3, diyabet 4 kat arttı. Hani tüm tahıllı ürünler tüketerek obezite ve diyabet engellenecekti? İnsanoğlu tarihte hiç olmadığı kadar şişmanladı. Şeker hastalığı salgın hastalık gibi çoğaldı. İddiam şu, bilerek yaptılar bunu. Dipnot: New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg 2011 yılında lokantalarda trans yağ içeren yiyecekler kullanılmasını yasaklamak istedi. Bu karara karşı çıkanların başında kalp damar ilacı üreticilerinden her yıl 2 milyon dolar bağış alan ABD Kalp Derneği vardı. Şaşırmayınız, Amerikan Kalp Ritmi Derneği'nin ilaç firmalarından 16 milyon dolar aldığı ortaya çıktı. Bu derneğin 18 yönetim kurulu üyesinden 12'si ilaç firmalarının bordrosundaydı. ABD'li kardiyolog William R. Davis, Buğday Göbeği kitabında buğdayın mükemmel bir zehir olduğunu yazdı. Dipnot: Türkiye'nin bugün bir Canan Karatay'ı var ise fiziksel olarak da benzediği, Amerikalıların da dün bir beslenme uzmanı Adele Davis'i 1904-1974 vardı. Beyaz ekmek, tuz, şeker ve diğer rafine gıdaları lanetleyen, 10 milyon satan 4 kitap yazdı. ABD'de doğal gıdalar konusunun bilinmesinde büyük rolü oldu. Bugünkü buğday 1950-1960 yıllarındaki, yani annelerimizin veya büyük annelerimizin sahip olduğu buğday değildir. Bu yeni ürün insan sağlığı için hiç beklenmedik etkileri olan ve bu nedenle hiç kimseye uygun olmayan yiyecektir. Dr. Davis hibrit buğdayın içerdiği amilopektin A maddesinin toz şekerden bile daha hızlı kan şekerini yükselttiğini belirtiyor. Hibrit buğdaydaki bu madde şeker metabolizması ile oynayarak, açlık hissi yaratarak kalp ve şeker hastalıklarına sebep oluyordu. Şöyle yazdı: "Bu buğday yendikten 90 dakika sonra kan şekeri tavan yapıyor. Bunun üzerine beyin pankreasa emir veriyor. Aşırı yükselen kan şekerini düşürmek için bol miktarda insülin salgılatıyor. İnsülin salgısı kan şekerini düşürüyor, kan şekerinin düşmesi 2 saat sürüyordu." Yani buğday ürünlerini yedikten 2 saat sonra tekrar acıkılıyor ve bunun üzerine tekrar yemek yeniyor. Bunun sürekli tekrarı sonucu kilo alınıyor ve kan insülin seviyesi sürekli yüksek kalıyor. Sonuçta daima insülin uyarısına maruz kalan hücrelerde insülin direnci gelişiyor ve insülin hormonu yağ yapımını arttırıyor. Ardından glukoz metabolizması bozuluyor ve çok geçmeden de tip 2 diyabet hastalığı başlıyor. Bitmedi. Tip 2 diyabet teşhisi konulduktan sonra doktorunuz sizi ilaca başlatıyor. Paranız varsa bir de diyetisyen öneriyor. O da size diyabet hastasısınız, karbonhidrat almalısınız derse durumunuz vahim hale geliyor. Kuşkusuz verilen ilaçlar geçici olarak kan şekerini düşürüyor. Ama siz buğday yedikçe insülin metabolizmanız alt üst olmaya devam ediyor. Gün geliyor ilaçlar yeterli olmayınca doktorunuz insüline başlatıyor. İnsülin sonucu ne yazık ki ayakta yaralar görülüyor, böbrek yetmezlikleri oluşuyor, gözler etkileniyor, sinir yıkımı nedeniyle nöropatiler ve vücut ağrıları meydana geliyor. En önemlisi de diyabetin sebep olduğu kalp damar hastalıkları. En sık duyduğumuz şudur: "Ekmeksiz hiçbir tat alamıyorum." Davis bunu şöyle açıklıyor: "Buğdayın beynimize yaptığı tam olarak şudur. Buğday sindirildiğinde açığa çıkan morfin benzeri bileşen olan beynin opioid reseptörlerinde tutunur. Bu da vücutta keyif verici madde etkisi yaparak haz duygusu yaratır. Gıda üreticilerinin yiyeceklere mümkün olduğunca fazla gluten koymalarının sebebini anlıyor musunuz? Sizi bağımlı yaparak yavaş yavaş öldürüyorlar. Neredeyse ülkemizin yarısı diyabet hastası, diğer yarısı da diyabete yakalanma riski altında bulunuyor. Bunun sebebi endüstriyel buğday tohumu. Modern buğday, insanoğlu için zehir. Büyük yazar Oktay Akbal'ın dediği gibi önce ekmekler bozuldu. Bozanlar Rockefeller gibi ölüm imparatorluğu. Bu gizli biyolojik savaşın kutsal amacı var kuşkusuz. Bir gıda terörüyle karşı karşıya olmamız boşuna değil. Baksanıza, sadece buğdayın genetiği değiştirilmedi. Una ve hamura kimyasal katkı maddeleri eklendi. Bizim çocukluğumuzda beyaz ekmek yemek zenginlik göstergesiydi. Besleyici özelliği olmayan, doyurmayan, rafine edilmiş unun, buğdayın posasını, minerallerini ve vitaminlerini öldürdüğünü nereden bilecektik? Unu beyazlatmak için kullanılan E928 ve E924, küflenmeyi önlemek için kullanılan E282, suni tatlandırıcı, kıvam arttırıcı E420, başta domuz kılı, tavuk tüyü ve insan saçından yapılan E920 ve benzerleri, zararlı katkı maddelerinin vücutta birçok hastalığa sebep olduğunu nereden bilecektik? Meğer su değirmenlerinde taşlar tarafından ezilen un daha sağlıklıymış. Günümüzde ekmekte bin oyun var. Köy ekmeği diye satılanların çoğu köy ekmeği değil. İç kısımları sert değil, kabarmış ve iyi pişmemiş haldeler. Gerçek köy ekmeği ekşi hamur ya da mayadan yapılır. Unu en az bir hafta bekletmek gerekir. Köy ekmeği ya da tam buğday ekmeği olarak satılan ekmeklerin rengi kahverengi olsun ve aroma tadı versin diye arpadan dark malt koyuyorlar. Bu tür aldatmacalarda ABD başı çekiyor. Tam tahıl ve buğday ununun faydalarını anlatmak için tam tahıl birliği WGC kurdular. Yerseniz. Oysa Jean-Jacques Rousseau İtiraflar adlı eserinde şöyle diyordu: "Bir köy ekmeğinden daha değerli ikram düşünemiyorum. Unuttuk Sapanca'nın somunu, Amasya'nın ladik ekmeğini. Anadolu'da binlerce yıldır kullanılan buğday tohumlarında böyle tehlikeli sağlık sorunlarına yol açacak katkılar yoktu. Sadece kabulca mı, siyez mi? Anadolu'da binlerce yıldır bilinen, ürün veren zeron, şahman gibi buğday çeşitleri yok olmaya yüz tuttu. Bunların yerine ne geldi? Meksika Sonora bölgesinde tek üretimlik F1 hibrit buğday ve mısır tohumculuğu bizim Güneydoğu Anadolu'da da denenmek istendi. TÖS, DİSK gibi devrimci örgütler karşı çıktı. Yine de Sonora buğday Tarsus bölgesine ekildi ama Anadolu'nun sarı pas hastalığına yenik düştü. Hep şanslı olmadık maalesef. Son yıllarda siyasal iktidarların boyun eğmesiyle hastalık ve zararlılara, sıcağa ya da soğuğa karşı dayanıklılığı, raf ömrünün uzunluğu ve yüksek verim sağlaması gibi aldatmacalarla üretimde tercih edilen hibrit ve GDO'lu tohumların piyasaya girmesiyle eskiden beri yetiştirilen yerel tohumlar yok olmaya başlandı. Bunun ilk adımı ileri sayfalarda ayrıntılı okuyacağınız İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra atıldı. ABD 1948'den itibaren Marshall yardımlarını başlattı. Bu yardımlar kapsamında Türkiye'ye genetiğine müdahale edilmiş, yani sözde ıslah edilmiş, cüce buğday tohumları gönderildi. Yıllar içinde özellikle son 20 yılda bu tohumlar Anadolu'ya yayıldı. Atadan kalma tüm yerli buğday tohumlarımız neredeyse tamamen yok edildi, ediliyor. 6. ayrımın sonu, sayfa 57.